Ayrım 7. Kız Kardeşim için. Jodi Picoult. Sayfa 109. Sera. 1990-1991. Tesadüf eseri ya da belki de karma sayesinde kuafördeki 3 müşteri de hamile. Kafalarımız kurutma makinelerinde, ellerimiz karınlarımızda, bir dizi Buda heykeli gibi oturuyoruz. Benim favorilerim Freedom, Love ve Jack diyor yanımda oturan ve saçlarını pembeye boyatan kız. Ya olan olmazsa diye soruyor diğer yanımda oturan kadın. İyi de bunlar hem kız hem erkek ismi. Gülmemeye çalışıyorum. Bence Jack olsun. Kız göz ucuyla bizi kesiyor ve sonra pencereden dışarıdaki berbat havaya bakıyor. Sleep de güzel olur diyor dalgın dalgın ve sonra deneme yapıyor. Sleet kelimesi İngilizce'de karla karışık yağmur anlamına gelir. Çevirenin notu. Sleet, oyuncaklarını topla. Sleet tatlım, hadi ama Uncle Tupelo konserine geç kalıyoruz. Hamile kıyafetinin ceplerinden bir parça kağıt ve güdük bir kurşun kalem çıkarıp ismi yazıyor. Solundaki kadın bana bakıp sırıtıyor. İlk çocuğunuz mu? Üçüncü. Benim de. İki oğlum var. Bu son olsun diye dua ediyorum. Benim bir oğlum, bir de kızım var. 5 ve 3 yaşlarında. Bu defa ne olacağını biliyor musunuz? Bu bebek hakkında her şeyi biliyorum. Cinsiyetinden kromozomlarının yapısına kadar, hatta onun Kate'le mükemmel doku uyumlu olmasını sağlayanlar da dahil. Tam olarak ne doğuracağımı biliyorum. Bir mucize, kız diye cevaplıyorum. İnanmıyorum, çok kıskandım. Kocam ve ben bu defa ultrasona başvurmadık. Yine oğlan olacak derlerse son 5 ay geçmek bilmez diye düşündüm. Kadın kurutma makinesini kapatıp geriye doğru itiyor. Adına karar verdiniz mi? Bu konuyu hiç düşünmediğimizi o sorduğunda fark ediyorum. 9 aylık hamile olmama, hayal kuracak dünya kadar vaktim olmasına rağmen bu çocuk hakkında hiçbir ayrıntıyı düşünmemiştim. Bu kızı yalnızca diğer kızım için yapabilecekleri bakımından düşündüm. Bunu başını şişmiş karnıma dayayıp tüm dikkatiyle The Patriots, Amerikan futbol takımının ilk kadın tekmecisinin o öyle olacağını hayal ediyor. Müjdecisi olan seyirmeleri bekleyen Brian'a bile itiraf etmedim. Ama benim de onun için kurduğum planlar daha basit değil. Onun ablasının kurtarıcısı olmasını planlıyorum. Daha bekliyoruz diyorum kadına. Bazen düşünüyorum da tek yaptığımız şey bu. Geçen yıl Kate'in 3 aylık kemoterapisi bittikten sonra öyle bir an geldi ki zayıf olasılıkları gerçeğe dönüştürdüğümüze inanmak gibi bir aptallığa düştüm. Doktor Chance, Kate'in remisyonda gibi göründüğünü ve tek yapmamız gerekenin oturup gözlemlemek olduğunu söylemişti. Bunun üzerine bir süreliğine hayatım normale bile dönmüştü. Jesse'yi futbol idmanına götürüyor, Kate anaokulundakilere yardım ediyor, hatta dinlenmek için sıcak bir banyo bile yapıyordum. Ama yine de içimden bir ses bir gün fırtınanın kopacağını söylüyordu. Bu sesin sahibi her sabah Kate'in yastığını araştırıyor, kıvırcık saçları yeniden çıkmaya başladıktan sonra bile acaba yine dökülüyor mu diye kontrol ediyordu. Bu sesin sahibi Dr. Chance'ın tavsiye ettiği genetik uzmanına gitti. Bilim adamlarının Kate ile tam doku uyumunda olduğunu onayladıkları bir embriyo ürettirdi. Tedbir olsun diye yapay döllenme hormonları aldı ve o embriyoya gebe kaldı. Kate'in moleküler relaps halinde olduğunu rutin bir kemik iliği aspirasyonunda öğrendik. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir 3 yaşında kız gibi görünüyordu. İçeriden bakıldığında ise kanser vücudunda yeniden baş göstermiş, kemo ile sağlanan ilerlemeyi yerle bir etmişti. Şu anda Jesse ile birlikte arka koltukta oturan Kate bacaklarını sağlandırıyor ve oyuncak bir telefonla oynuyor. Jesse camdan dışarıyı seyrediyor. Anne, otobüsler insanların üstüne düşer mi? Nasıl yani, ağaçtan düşer gibi mi? Hayır, öyle üstlerine işte. Eliyle yana devrilme hareketi yapıyor. Yalnızca hava çok kötü olduğunda veya şoför çok hızlı sürdüğünde. Bu dünyada güvende olduğuna dair açıklamamı kabullenerek başını sallıyor. Sonra, anne, senin uğurlu rakamın var mı? 31 diye cevap veriyorum. Bu benim ödemelerimi yaptığım tarih. Ya senin? 9. Çünkü hem bir sayı, hem yaşın olabilir, hem de kafası üstü duran bir 6. Yalnızca bir nefes almak bir duraklama ve sonra devam ediyor. Anne, et kesmek için özel makasımız var mı bizim? Evet var. Sağa dönüyor ve bir mezarlığın yanından geçiyorum. Mezar taşları bir sıra sarı diş gibi öne arkaya eğilmişler. Anne diye soruyor Jesse. Kate buraya mı gidecek? En az Jesse'nin sorduğu diğer sorular kadar masum olan bu soru dizlerimin bağını çözüyor. Arabayı kenara çekiyor ve dörtlüleri yakıyorum. Sonra emniyet kemerimi çözüyor ve arkaya dönüyorum. Hayır Jesse diyorum. Kate bizimle kalacak. Bay ve Bayan Fitzgerald diye söze giriyor prodüktör. Sizi buraya yerleştireceğiz. Televizyon stüdyosunda sete oturuyoruz. Bebeğimizin alışılmışın dışındaki doğum biçimi nedeniyle buraya davet edildik. Bir şekilde Kate'in sağlığını korumaya çalışırken bilimsel tartışmaların odak noktası haline geldik. Haber programının muhabiri Nadia Carter bize doğru yaklaşırken Brian elimi tutuyor. Neredeyse hazır sayılırız. Kate hakkında bir girişi çoktan banda aldım bile. Tek yapacağım size birkaç soru sormak ve siz farkına varmadan biz işimizi bitirmiş olacağız. Kameralar çekime başlamadan hemen önce Brian gömleğinin koluyla yanaklarını siliyor. Işıkların arkasında dikilen makyöz homurdanıyor. Ne yani diye fısıldıyor kulağıma. Bütün ülkenin önüne kıpkırmızı yanaklarla mı çıksaydım? Kamera beklediğimden çok daha sakin bir şekilde işlemeye başlıyor. Sadece kollarımı ve bacaklarımı saran ufak bir vınlama çıkarıyor. Bay Fitzgerald diyor Nadia. Bize neden ilk etapta bir genetikçiyle görüşmeyi tercih ettiğinizi anlatır mısınız? Brian bana bakıyor. 3 yaşındaki kızımız çok agresif bir lösemi türünden muzdarip. Onkoloğu bir kemik iliği donörü bulmamızı tavsiye etti ama büyük oğlumuz genetik olarak kız kardeşiyle uyumlu çıkmadı. Ulusal bir donör listesi var ama Kate için uygun donör bulunana kadar beklersek o aramızdan ayrılabilir. Bu yüzden biz de Kate'in başka bir kardeşiyle doku uyumu olabilir mi diye denemeye karar verdik. Yani var olmayan bir kardeşle, öyle mi? Diyor Nadia. Evet, kendisi henüz doğmadı. Sizi bir genetik uzmanına başvurmayı iten ne oldu? Zamanımızın kısıtlılığı diyorum açık sözlülükle. İşlerinden biri Kate'le doku uyumlu çıkana kadar her sene birer bebek yapamazdık ya. Doktorun elinde birkaç embriyoyu seçip hangisinin Kate'in dokularıyla tam uyumlu olduğunu tespit etme imkanı vardı. 4 tanesinden birinde uyumu yakalama şansımız oldu ve o da yapay döllenme yoluyla bana nakledildi. Nadia elindeki notlara göz atıyor. Tehdit mektupları alıyorsunuz öyle değil mi? Brian başını sallıyor. İnsanlar bizim sipariş bir bebek sahibi olmaya çalıştığımızı sanıyorlar. Yaptığınız bu değil mi? Biz mavi gözlü ya da boyu 1.80'e kadar uzayacak veya IQ'su 200 olacak bir bebek istemiyoruz. Tabii bazı özel nitelikleri olsun istedik. Ancak bunlar kimsenin ideal insani özellikler olarak göreceği şeyler değil. Yalnızca Kate'in özellikleri. Biz bir süper bebek falan istemiyoruz. Yalnızca kızımızın hayatını kurtarmak istiyoruz. Brian'e elini sıkıyorum. Tanrım, onu seviyorum. Bayan Fitzgerald, bu bebeğiniz büyüdüğü zaman ona ne söyleyeceksiniz? Şans yüzümüze gülerse diyorum, ona ablasını rahatsız etmekten vazgeçmesini söyleyeceğim. Yeni yıla gireceğimiz gece sancılarım tuttu. Benimle ilgilenen hemşire burçlardan bahsederek dikkatimi kasamalarından uzaklaştırmaya çalışıyor. Kızın oğlak olacak diyor Emelda omuzlarını sıvazlarken. Bu iyi midir? Tabii, oğlaklar iş bitiricidir. Nefes al, nefes ver, bunu duyduğuma sevindim diye cevaplıyorum onu. Doğum için gelmiş iki anne adayı daha var. Emelda'nın anlattığına göre kadınlardan biri bacaklarını sıkmış, açmıyormuş. Bebeği 1991'de doğsun diye uğraşıyormuş. Yeni yılın ilk bebeğine bir sürü bedava bez ve yıllar sonraki üniversite eğitimine katkı için Yurttaşlar Bankası'ndan $100'lık tasarruf bonosu veriliyor. Emelda hemşire bankosuna gidip bizi yalnız bıraktığında Brian uzanıp elimi tutuyor. İyi misin? Yeni bir sancıyla yüzümü buruşturarak ona bakıyorum. Şu bitse çok daha iyi olacağım. Bana gülümsüyor. Bir sağlık memuru, itfaiyeci için rutin bir hastane ziyareti hiçbir önem arz etmez. Bir tren kazasında suyum gelseydi ya da bir taksinin arka koltuğunda sancılarım tutmuş olsaydı. Ne düşündüğünü biliyorum diyerek araya giriyor Brian. Aklımdan geçen hiçbir şeyi sesli düşünmemiş olmama rağmen ve şunu söyleyeyim, yanılıyorsun. Elimi kaldırıp boğumlarını öpüyor. Birden içime bir demir atılıyor. Bir yumruk kadar kalın zincir karnımda kıvrılıyor. Brian diyebiliyorum güç bela. Doktor Richard. Doktor odaya geliyor ve elini bacaklarımın arasına koyuyor. Saate bakıyor. Bir dakika daha dişini sıkabilirsem bu çocuk doğuştan ünlü olacak diyor. Ama ben başımı şiddetle sallıyorum. Çıkarın şunu diyorum hemen. Doktor Brian'a dönüyor. Vergiden mi kurtarmaya çalışıyorsunuz diye bir tahminde bulunuyor. Aklımdan kurtarmak geçiyor. Ama bunun vergi beyannamesiyle bir ilgisi yok. Bebeğin başı dışarı doğru kayarak çıkıyor. Doktorun elleri onu kavruyor. O muhteşem kordonu boynundan kurtarıyor. Önce bir omzunu, sonra diğerini dışarı çekiyor. Aşağıda neler olduğunu görmek için dirseklerin üzerinde doğrulmaya çabalıyorum. Göbek bağı diye hatırlatıyorum ona. Dikkat edin, bağı kesiyor. Ah o güzel kan. Sonra da odadan çıkarak Kate nakil için hazır olana dek düşük sıcaklıkta muhafaza edileceği bir yere götürüyor. Kate'in nakil öncesi programı Anna'nın doğduğu sabahın ertesi günü başladı. Kadın doğum koğuşundan çıkıp radyolojide Kate'i görmeye gidiyorum. İkimiz de sarı renkli izolasyon önlükleri giyiyoruz ve bu Kate'i güldürüyor. Anne diyor, uyumlu olmuşuz. Sakinleşmesi için ona çocuklara zararsız bir kokteyl vermişler. Başka bir zamanda olsa bu kesin çok komik olurdu. Kate ayaklarının yerini bulamıyor. Ne zaman ayağa kalksa hemen düşüveriyor. O an Kate'in lisede veya üniversitede ilk defa şeftali sinaps içip sarhoş olduğunda böyle görüneceğini düşünüyorum. Ama sonra hemen Kate'in belki de o yıllara hiç erişmeyeceğini kendime hatırlatıyorum. Terapist onu radyoterapi odasına götürmek üzere içeri girdiğinde Kate bacaklarıma yapışıyor. Tatlım diyor Brian. Ablayla gidersen iyi olacaksın. Başını olumsuzca sallıyor ve daha da sokuluyor. Ben dizlerinin üstüne çökünce kollarıma atılıyor. Gözümü senden hiç ayırmayacağım diye söz veriyorum. O da oldukça büyük. Duvarlarda orman manzaraları resmedilmiş tablolar asılı. Lineer hızlandırıcılar tavana monte edilmiş ve üstünde çarşaf serili çadır bezinden bir karyolaya benzeyen tedavi masasının altında büyükçe bir oyuk var. Radyoterapist fasulye biçimli kalın kurşun parçaları Kate'in göğsüne yerleştiriyor ve ona kımıldamamasını söylüyor. Her şey bittiğinde Kate'e bir çıkartma hediye etmeye söz veriyor. Koruyucu cam tabakanın ardından Kate'i izliyorum. Gama ışınları, lösemi, ebeveynlik. Sizi öldürecek kadar kuvvetli olanlar geldiğini göremediğiniz şeylerdir. Onkolojide bir Murphy kanunu geçerlidir. Hiçbir yerde yazmaz ama herkes buna inanır. Hastalanmazsanız iyileşemezsiniz. Bu nedenle kemoterapi sizi korkunç derecede hasta ederse ya da radyasyon derinizi yakıp kavurursa iyiye işaret demektir. Öte yandan terapiyi basit mide bulantıları ya da ağrılarla hızla atlatırsanız ya da verilen ilaçlar vücudunuz tarafından bir şekilde dışarı atılıyor ya da işe yaramıyorlardır. Bu ölçütlere göre Kate'in şimdiye kadar kesinlikle iyileşmiş olması gerekiyordu. Geçen yılki kemonun tersine bu seferki tedavi süreci burnu bile akmayan bir kızı fiziksel bir enkaza çevirdi. 3 günlük bir radyasyon devamlı ishale sebep oldu ve Kate'e yeniden bez bağlamamız gerekti. İlk başta bundan utanmıştı. Şimdi ise o kadar hasta ki umurunda bile değil. Sonraki 5 günlük kemo boğazını balgamla doldurdu ve bu yüzden Kate bir boşaltma borusuna can kurtaran misali sıkı sıkıya sarılmış durumda. Uyanık olduğu zamanlarda tek yaptığı şey ağlamak. 6. günden yani beyaz kan hücresi ve nötrofil sayımı düşmeye başladığından beri Kate'i ters karantinada tutuyorlar. Şu anda onu dünyadaki herhangi bir mikrop bile öldürebilir. Bu yüzden Kate için mesafeli bir dünya yaratıldı. Ziyaretçilere kısıtlama getirildi. Odaya girmesine izin verilenlerse taktıkları maskeler ve önlükleriyle tıpkı uzaylılara benziyorlar. Kate plastik eldivenler takmadan resimli romanlarını okuyamıyor. Odaya hiçbir bitki ya da çiçek sokulmasına izin verilmiyor. Çünkü bunlarda onu öldürebilecek bakteriler var. Oynayacağı tüm oyuncakların ilk önce antiseptik solüsyona batırılmaları gerekiyor. Geceleri ayısıyla uyuyor. Plastikle kaplı bu oyuncak gece boyunca hışırdadığından bazen onu uyandırıyor. Brian ve ben bekleme odasının dışında oturuyoruz. Kate uyurken ben de elimdeki portakala iğne yapma denemelerinde bulunuyorum. Nakilden sonra Kate'e büyüme faktörü iğneleri vurulması gerekecek ve bu yük benim üstüme kalacak. Alttaki yumuşak dokuyu hissedene dek iğneyi meyvenin kalın kabuğuna batırıyorum. Ona vereceğim ilaç subküten. Yani derinin hemen altına enjekte edilmesi gereken bir ilaç. Açının doğru olduğundan ve fazla baskı uygulamadığımdan emin olmalıyım. İğneyi bastırma hızınız daha çok veya daha az acıya neden olabilir. Elbette portakal hata yaptığım zaman ağlamıyor. Yine de hemşireler bana Kate'e iğne yapmanın bundan çok da farklı olmayacağını söylüyorlar. Brian ikinci bir portakal alıp soymaya başlıyor. Bırak şunu elinden. Karnım acıktı. Elimdeki portakala bakıyor. Hem senin zaten bir hastan var. Tek bildiğim onun başkasının portakalı olduğu. Kim bilir içinde ne ilaç vardır. Birden Dr. Chance köşede beliriyor ve bize doğru yaklaşıyor. Onkoloji hemşirelerinden Donna, elinde içi kırmızı bir sıvıyla dolu bir serum poşetiyle onun arkasından yürüyor. Gösteri zamanı, diyor. Elimdeki portakalı bırakıp onların ardından bekleme odasına giriyor ve kızımın 3 metre yakınına sokulabilmek için koruyucu kıyafetlerimi giyiyorum. Birkaç dakika içinde Donna, torbayı bir serum maskasına takıp Kate'in kateterine bağlıyor. Bu onun için öyle basit bir şey ki Kate uyanmıyor bile. Ben yatağın bir tarafında dikilirken Brian de öbür tarafına geçiyor. Nefesimi tutup bekliyorum. Kate'in kalçalarına, naklin yapıldığı yere bakıyorum. Bir mucize eseri, Anna'dan alınan bu kök hücreler Kate'in göğsünden kanına karışacak ve gitmeleri gereken yeri bulacaklar. Hadi bakalım, diyor Dr. Chance ve hepimiz göbek bağından alınan kanın Arap saçına dönmüş binbir olasılığa gebe borulardan yavaş yavaş akışını izlemeye koyuluyoruz. Julia, kız kardeşimle yeniden 2 saat birlikte yaşadıktan sonra nasıl olup da onunla aynı rahmi sorunsuzca paylaştığımıza inanamıyorum. Isobel şimdiden CD'lerimi piyasaya çıkış tarihine göre sıraladı, kanepenin altını süpürdü ve buzdolabındaki yiyeceklerin yarısını çöpe attı. Tarihler bizim dostumuzdur, Julia. İç geçiriyor. Dolabında demokratların iktidarda oldukları zamandan kalma yoğurt var. Kapıyı hızla çarpıp ona kadar sayıyorum. Fakat Izzy fırına doğru ilerleyip temizlik hazırlıklarına girişince sakinliğimi daha fazla koruyamıyorum. Silvia'nın temizliğe ihtiyacı yok. Bu da başka bir mesele. Fırın Silvia, buzdolabı Similya, mutfak eşyalarımızı isim koymak çok mu gerekli sence? Benim mutfak eşyalarım benim. Eşyalarımız değil, lanet olası. Janet'in senden neden ayrıldığını şimdi daha iyi anlıyorum diye mırıldanıyorum. Bunu duyan Izzy başını kaldırıp bana bakıyor, yüzü acı dolu. İğrenç birisin, diyor. Kesinlikle iğrençsin. Keşke doğduktan sonra annemi dikseydim de içeride kalsaydın. Gözyaşlarını boğularak banyoya koşuyor. Isobel benden 3 dakika büyük ama ona göz kulak olan Her zaman ben olmuşumdur. Ben onun nükleer bombasıyım. Canını sıkan bir şey olduğunda gidip üstünde patlarım. Bu ister onu kızdıran altı abimizden biri olsun, ister Izzy ile 7 yıllık ciddi bir ilişki yaşadıktan sonra eşcinsel olmadığına karar veren Janet şeytanı. Çocukluğundan beri Izzy hanım hanımcık imajı çizerken her şeye kafa tutan ben olmuşumdur. Yumruklarımı konuşturarak ya da annemi babamı kızdırmak için kafamı katıtarak veya lise formamın altına asker postalları giyerek. Bugün 32 yaşındayız ve ben yükselme yarışının güzide bir üyesiyken Izzy ataşlarla ve metal parçalarıyla takı yapan bir lezbiyen. Gerisini siz düşünün. Banyo kapısı kilitlenmiyor ama Izzy henüz bunu öğrenmiş değil. Bu sayede içeri giriyorum ve yüzünü yıkamayı bitirmesini bekleyip ona bir havlu uzatıyorum. "İz, öyle demek istemedim." "Biliyorum, aynadan bana bakıyor. Çoğu kişi bizi birbirimizden ayıramaz. Yalnızca benim artık muhafazakar bir saç stili ve kıyafetler gerektiren gerçek bir işim var. En azından senin bir ilişkin oldu," diyorum. En son biriyle çıktığımda o yoğurt tazeydi. Izzy yarım bir gülümsemeli dudaklarını kıvırıyor ve bana dönüyor. "Tuvaletinde bir adı var mı?" "Janet, düşünüyordum," diyorum ve kız kardeşim gülmeye başlıyor. O sırada telefon çalıyor ve açmak için oturma odasına gidiyorum. "Julia, ben yargıç De Salvo. Elimde vasit tayin edilmesi gereken bir dava var ve umuyorum sen bana yardımcı olabilirsin. Bundan bir yıl önce hayır işleriyle kiramı ödeyemeyeceğimi görünce vasi oldum. Vasi, reşit olmayan tarafların yer aldığı davalarda çocuğun avukatı olarak mahkeme tarafından atanır. Vasilik eğitimi almanız için avukat olmanız gerekmez ama ahlaki bir pusulaya ve bir kalbe sahip olmanız şarttır. Bu nedenden ötürü çoğu avukat bu işe uygun değildir. Julia, orada mısın? Yargıç De Salvo istesin, ben onun için camdan atlarım. İlk vasi olduğumda iş bulabilmem için tüm nüfuzunu kullanmıştı. Siz nasıl isterseniz diyerek söz veriyorum. Olay nedir? Bana bilgi veriyor. Tıbbi azat ve 13 yaşında ve hukuk geçmişi olan anne gibi ifadeler kafamda uçuşmaya başladı. İşlerinden sadece ikisi hemen yer ediyor. Acil sözcüğü ve avukatın adı. Tanrım, bunu yapamam. Bir saat içinde orada olurum diyorum. Güzel, zira bu çocuğun kendi tarafına yer alacak birilerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kim aradı diye soruyor Izzy. İş malzemelerinin olduğu bir koliyi boşaltmakla meşgul. El aletleri, teller ve yere kondukları anda diş gıcırtısına benzer bir ses çıkaran içi küçük metal parçacıklarıyla dolu kutular. Bir yargıç diye cevap veriyorum. Yardıma ihtiyacı olan bir kız varmış. Kız kardeşime söylemediğim şey ise kendimden bahsettiğim. Fitzgerald ailesinin evinde kimse yok. Zili 2 defa çalıyorum. Bir hata olduğundan eminim. Yargıç De Salvo'nun bana anlattıklarına bakılırsa bu aile şu an bir kriz yaşıyor. Ancak ben kendimi gayet bakımlı bir bahçede buluyorum. Özenle yetiştirilmiş çiçek tahtaları yolun iki yanına dizilmiş. Arabama gitmek üzere geri döndüğümde kızı görüyorum. Yüzünde yeni yetme kızlara özgü o çaylak bakış var. Hiçbir kaldırım çizgisine basmadan yürüyor. Merhaba diyorum beni duyabileceği kadar yakınıma gelince. Sen Anna mısın? Çenesi yukarı doğru kalkıyor. Olabilir. Ben Julia Romano. Yargıç De Salvo benden senin vasin olmamı istedi. Sana bunun ne olduğunu açıklamış mıydı? Anna'nın gözleri kısılıyor. Brockton'da bir kız, annesinin kendilerini onu almalarını ve iş yerine getirmelerini söylediği yalanını atan birileri tarafından kaçırılmış. Çantamın altını üstüne getirip ehliyetimi ve bir tomar resmi belgeyi çıkarıyorum. İşte diyorum, buyur. Bana bir bakış atıyor, sonra da ehliyetimdeki korkunç fotoğrafıma, buraya gelmeden önce aile mahkemesinden aldığım azat dilekçesini bir nüshasını okuyor. Eğer sapık bir katilsem ödevimi kesinlikle iyi yapmış durumdayım. Ancak bir yandan da içimden Anna'yı ihtiyatlı olduğundan ötürü geçer not veriyorum. Bu her şeye balıklama dalan bir çocuk değil. Benimle gelmek için bu kadar uzun uzadıya düşünüyorsa kendisini aile bağlarından koparmak konusunda da etraflıca düşünmüş olsa gerek. Ona verdiğim her şeyi bana uzatıyor. Millet nerede diye soruyor. Bilmiyorum. Ben de sorunun cevabını senden alırım diye düşünmüştüm. Anna'nın bakışları ön kapıya dönüyor, kaygılı. Umarım Kate'e bir şey olmamıştır. Başımı hafifçe yana eğiyorum. Beni şimdiden şaşırtmayı başaran bu kızı düşünürken, biraz konuşacak vaktim var mı? Roger Williams hayvanat bahçesinde ilk durağımız zebralar. Afrika bölümündeki tüm hayvanlar arasında bunlar her zaman en sevdiklerim olmuştur. Filler olsa da olur, olmasa da. Çıtayı zaten hiç bulamıyorum ama zebralar beni büyülüyor. Siyah beyaz bir dünyada yaşayacak kadar şanslı olsaydık, uyum sıkıntısı çekmeyecek az sayıda şeyden biri onlar olurdu. Antilopların, bongoların ve tüysüz kör fare denen yuvasından çıkmayan bir hayvanın yanından geçiyoruz. Davalarına verildiğim çocukları genellikle hayvanat bahçesine götürürüm. Mahkemede veya Duncan Dunas'ta yüz yüze oturduğumuz zamanın aksine hayvanat bahçesinde bana açılmaya daha meyilli olurlar. Şebeklerin olimpik jimnastikçiler gibi etrafta sallanıp durmalarını izler ve sonra kendiliğinden Ne yaptıklarını fark etmeden evde olanları anlatmaya başlarlar. Ne var ki Anna, bugüne dek birlikte çalıştığım çocukların hepsinden büyük ve burada olmaktan herhangi bir keyif almış gibi görünmüyor. Geriye dönüp baktığımda bunun kötü bir seçim olduğunu görüyorum. Onu bir alışveriş merkezine ya da sinemaya götürmeliydim. Hayvanat bahçesinin dolambaç yollarında yürüyoruz. Anna yalnızca cevap vermek zorunda olduğunda konuşuyor. Ablasının sağlık durumu hakkında sorular sorduğumda bana kibar cevaplar veriyor. Annesinin aslında karşı taraf avukatı olduğunu söylüyor. Ona dondurma ısmarladığımda teşekkür ediyor. Bana neler yapmaktan hoşlandığını anlat diyorum. Yani öylesine, zevkine. Hokey oynamak diyor Anna. Eskiden kaleciydim. Eskiden mi? Yaşınız ilerledikçe antrenör maç kaçırmanızı daha az hoşgörüyle karşılıyor. Omuzlarını silkiyor. Koca bir takımı yarı yolda bırakmaktan hoşlanmıyorum. Bunu ifade etmek için ilginç bir yol diye düşünüyorum. Arkadaşların hokey oynamaya devam ediyorlar mı? Arkadaşlarım mı? Başını olumsuz anlamda sallıyor. Ablanızın dinlenmesi gerekirken kimseyi evinize çağıramazsınız. Anneniz sabahın ikisinde hastaneye götürmek için sizi almaya geldiğinde kimsenin evine de çağrılmasınız. Siz ortaokuldan mezun olup bayağı zaman geçmiştir herhalde. Ama insanlar hala ucubeliğin, bulaşıcı olduğunu zannediyorlar. Sen kiminle konuşuyorsun o zaman? Bakışlarını üzerime çeviriyor. Kate diyor. Sonra bana cep telefonum olup olmadığını soruyor. Cebimden telefonumu çıkarıyorum ve Anna'nın hastanenin numarasını ezberden tuşlamasını seyrediyorum. Bir hastayı arıyordum, diyor Anna operatöre. Kate Fitzgerald. Gözlerini kaldırıp bana bakıyor. Teşekkür ederim, zahmet verdim. Telefonu kapatıp geri uzatıyor. Hastanede Kate'in kaydı yok. Bu iyi haber, öyle değil mi? Evrakların henüz operatörün eline ulaşmadığı anlamına da gelebilir. Bazen bu süre birkaç saati bulur. Fillerin kafesinin yakınındaki bir parmaklığa yaslanıyorum. Şu anda ablan için çok endişeli görünüyorsun diye dikkatini çekiyorum. Onun donörü olmaktan vazgeçersen olabilecekleri göğüslemeye hazır olduğundan emin misin? Neler olacağını biliyorum. Anna'nın sesi alçak çıkıyor. Hiçbir zaman bundan hoşlandığımı söylemedim. Başını doğrultup gözlerini benimkilere dikiyor. Onda bir kusur bulmam için bana meydan okuyor. Bir süre ona bakıyorum. İzinin bir böbreğe ya da karaciğerimin bir parçasına veya kemik iliğine ihtiyacı olduğunu öğrensem ben ne yapardım? Bu sorunun cevabı tartışılamaz bile. Ne kadar çabuk hastaneye gidip operasyonu yaptırabileceğimizi sorardım. Ama bu benim seçimim olurdu. Benim kararım. Annenle baban sana hiç ablanın donörü olmak isteyip istemediğini sordular mı? Anne omuz silkiyor. Aşağı yukarı. Ebeveynlerin cevapları zaten kafalarında hazır olan soruları sordukları biçimde. Bütün ikinci sınıfların cezaya kalmasının sorumlusu sen değildin, öyle değil mi? Ya da biraz brokoli yersin, değil mi? Ebeveynlerine hiç senin için yaptıkları seçimden rahatsız olduğunu söyledin mi? Anna, fillerin kafesinden uzaklaşıyor ve takatsiz adımlarla tepeyi tırmanmaya başlıyor. Birkaç kez şikayet etmiş olabilirim ama onlar aynı zamanda Kate'in de. Ebeveynleri. Bu bulmacada bazı parçalar benim için yerine oturmaya başlıyor. Geleneksel olarak bir çocuğun kararlarını ebeveynleri alır. Çünkü muhtemelen onun yararını olanı istiyorlardır. Ancak diğer bir çocukların yararını olan şeyler onların gözlerini kör ederse sistem çöker ve bir yerlerde tüm enkazın altında Anna gibi kayıplar yatar. Burada asıl soru, bu davayı gerçekten kendi sağlığıyla ilgili kararları ebeveynlerinden daha iyi alabileceğine inandığı için mi açtı, yoksa bir defacık olsun ağladığı zaman anne babasının sesini duymasını istediği için mi? Kutup ayıları Trixie ve Norton'un kafeslerine geliyoruz. Buraya geldiğimizden beri ilk defa Anna'nın yüzü aydınlanıyor. Hayvanat bahçesinin yeni üyesini, Trixie'nin yavrusu Kobe'yi seyrediyor. Yavru kayaların üzerinde uzanmış, annesine vurarak onu oyuna dahil etmeye çalışıyor. En son bir kutup ayısı yavrusu doğduğunda onu başka bir hayvanat bahçesine vermişlerdi diyor Anna. Doğru söylüyor. Providence Journal'da çıkan haberleri hatırlıyorum. Rhode Island için büyük bir halkla ilişkiler hamlesiydi. Sence kendisini postalatacak ne yapmış olabileceğini merak etmiş midir? Vasiler olarak depresyon belirtilerini tespit etmek üzere eğitiliriz. Beden dilini, tepkisizliği ve ruh halindeki değişimleri çözmeyi biliriz. Anna'nın elleri metal korkuluğa kenetlenmiş, gözleri boş bakıyor. Bu kız ya ablasını kaybeder ya da kendini diye düşünüyorum. Julia, eve gitsek nasıl olur diye soruyor. 7. ayrımın sonu, sayfa 122.